Bay Bay Türkçe.
Ayrım 54.
Fiziksel kimyanın öğecik, özdecik ölçeği ile iri ölçekteki özdeğin arasındaki kuramsal köprüyü oluşturan bölümü sayıtım düzeneğidir. Buradan denge ya da denge dışı ısıl devin bilime geçilir. Görülüyor ki fiziksel kimya zengin, temel bir bilim dalıdır. Bu bilim dalının bulguları, gökteki gazların saldığı ışınlar, kimyasal öğelerin evrendeki dağılımı, güneşin izgesi üstündeki bilgimizi, dolayısıyla gök bilimi, gök fiziğini etkilemektedir. Bunun yanı sıra bu bilim dalı, canlıları oluşturan gözelerin çoğu özdecikleriyle uğraştığından, canlının ısı, iş, erke dengesine baktığından, diril fizik, diril kimya ile de kaynaşır. Sanayi kimyasında ayrı bir dal olarak kimya mühendisliği ile süreç mühendisliği, fiziksel, kimyasal işlem ya da süreçleri, yarı üretim, sonra üretim çaplarında tasarlama kurma, yürütme görevlerini üstlenir. Bu görevlerle ilgili bilgiler, birim işlemler, birim süreçler adları altında toplanır. Isı, erke, devinirlik, kütle aktarımları, akışkanlar düzeneği, akışlı ya da akışsız kimyasal tepkilerin tasarlanması kurumları, damıtma dikeçleri, sıvı, gaz katıların ayrılması, akım çizgilerinin hesaplanması, kıvıl kesim süreçleri, kurutma, seyreltme, süzme işlemleri ve benzeri hep yayınım, taşınım, kimyasal hız bilim, ısıl devim bilim gibi fiziksel kimya ilke, veri ya da bilgilerine dayanırlar. Teknikle olan bu sıkı bağıntı açısından da fiziksel kimya terimleri ayrı önem taşıyor, özeksel bir yer tutuyor. Fiziksel kimya terimlerinin temel bilimden tekniğe, mühendisliğe, oradan da iş, işçi yaşamına gündelik dile geçme niteliği taşıdıklarından onları Türkçeleştirme son derece önemlidir. Sanayileşen toplumun gündelik diliyle bilim teknik dilini birbirinden ayırmak olanak dışıdır. Onun içinde günlük dili, Türkçe bilim, teknik dilini şu ya da bu batı diliyle bir tutma, Türk dil devrimleriyle Atatürk'ün Türk dilini yabancı diller boyunduruğundan kurtarma koruma ilkesiyle bağdaştırılamaz. Günlük dilimizin full oil, fizibilite, solvent gibi batı sözcükleriyle tırmalanmasını istemiyorsak, bilim ve tekniğimizi, eğitim ve araştırmamızı yurt ölçüsünde tüm eğitim araştırma kurumlarımızdan Türkçe yapmak zorundayız. Türk dilini her alanda geliştirmek için terim sözlüklerinin hazırlanması, bunun yanında bilimcilerimizin araştırmayla öğretim etkinliklerinde Türkçeyi bol bol kullanmaları, bütün kurumlarımızda eğitim dilimizin her dalda Türkçe olması gerekmektedir. Ana dilleri yanında kuşkusuz bilim teknik öğrencilerimiz kendi dallarına yetecek kadar yabancı dili de iyi öğrenmelidir. Ana dilini yitirmeden yabancı dilleri kolay öğrenme yöntemlerinin geliştirilmiş olduğunu, dış ülkelerde de yabancı dillerin ancak ya uluslararası ortamla ilişkiler içinde ya da yardımcı dil olarak öğretildiğine başka yazılarımızda da değinmiştik. Yukarıda fiziksel kimyanın içeriğinden söz ederek gördük ki sözlükteki terimler genellikle kavram, işlem, ilke, özdeğin yapı taşlarını karşılayan terimlerdir. Bu terimleri oluşturmaya terimleme, terminoloji diyoruz. Bir de kimyada adlandırma, nomenclature vardır. Bu ikisini ayırmak gerekiyor. Özellikle örgensel kimyada çoğunlukla karbon, oksijen, azotla hidrojenden oluşan doğal ya da yapay sayısı milyonları bulan bileşikleri geçer. Aynı kimyasal bileşimde bile yalnızca bağlantıları, ilintileri 2-3 boyutlu yapılarıyla ayrılan pek çok eşsiz özdecik doğar. Bunların adlandırılması dizgesel, uluslararası bir yöntemle olur. Adlandırma, fiziksel kimya terimlerinin kapsamı dışında kalıyor. Aslında böyle dizgesel uzun adların günlük dile geçmesi de olanaksızdır. Kavram, işlem ve benzeri adlarına gelince, bunların uluslararası her ülkece kullanılan eş terimler oldukları doğru değildir. Aynı kökten Hint-Avrupa dilleri oldukları halde, İngilizce, Almanca gibi diller arasında bile terimler yaygın olarak gösteriyor. Dediğimiz gibi terimlerin kolayca başka dallara, sanayiye, oradan günlük dile atlamaları da bununla ilgili. Hele ayrı dil öbeklerinden İbranice, Japonca gibi dillerde terimler tümüyle değişik. İsrail'de bilgisayar çizelgeleri bile İbranice olarak çıkıyor. Dahası Fortran bilgisayar dili bile yerleştiriliyor bugün. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizcenin uluslararası bilim teknik dili yapılmasına uğraşılmıştır. Ancak yakın yıllarda bilim ve teknikteki üstünlük parasal kaynaklar ve benzeri yine başka ülkelere Avrupa, Japonya ve benzeri dağılınca her ülkede kendi ana dilinden bilimsel teknik yayınlar, toplantılar artmış bulunuyor. Bunu doğal karşılamalıdır. Bilim ile tekniğin yöntemleri uluslararası olmakla birlikte amaçları hangi doğrultularda geliştirilecekleri toplumlara, uluslara göre değişiyor. Onun için her ülkenin de kendine özgü bir bilim, teknik ortamı, iletişimi oluyor. Bu, o ülkenin ekonomik, eğitimsel özgürlüğünden ayrılamaz. Ama her ülkenin bilimcileri başka ülkelerdeki bilimsel gelişmeleri de izliyorlar, zaman zaman bir araya gelip uluslararası toplantılar, karşılaştırmalar yapıyor, karşılıklı yararlanıyorlar. Bu amaçla ana dillerine ek olarak yabancı diller de öğreniyorlar. O dillerde düzenlenen uluslararası yayınlara da katılıyorlar. Ulusal, yerel, toplumsal yön ile uluslararası bilim ilişkinin gereklerinden gelen iyi bir örnek. Angewandte Mich dergisinin her sayının bir Almanca, bir de uluslararası baskısının çıkması, bizde de İstanbul Evren Kenti Kimya Kesiminin Türk Kimya Dergisi, şimdi çift, biri Türkçe, biri de çeşitli dillerde uluslararası baskı olarak Acta Chimica Turkica adıyla çıkıyor, birçok ülkeye gönderiliyor. Başka bir yayın türü Theoretica Chimica Acta'da olduğu gibi Almanya'da yayınlanıyor. Aynı sayıda çeşitli dillerden yazıların bulunuşu, birkaç dilden özetlerin konuşu. Ama yalnız İspanyolca, Rusça. Yalnız Japonca çıkan pek çok bilim, teknik araştırma bülteni, dergisi de var. Gelelim fiziksel kimya terimleri sözlüğünün nasıl hazırlandığına, bilim yönünün yanı sıra dil açısından da konunun nasıl titizlikle, dizgesel biçimde ele alındığına. Ortaokul lise çağlarından beri dil kuralları, Türkçenin terim türetmeye son derece elverişli cebirsel yapısıyla halk dili, Türk dil devrimi ile yakından ilgileniyor. Türk dilini Divan-ı Lügat-ı Türk gibi en eski yapıtlarından Sayın Ali Püskülloğlu'nun Öz Türkçe sözlüğüne dek izliyorduk. Dış ülkelerde bilimsel araştırmalarımızı sürdürdüğümüz dönemlerde bile bu ilgi eksilmedi, çoğaldı. Bazen yeni kurumlarımıza gereken yeni terimlerin yabancı dilde olanlarını bile sofahobik, parafobia, semi-international correlation gibi türetmemiz gerekiyordu. Bu ara yeni kuramlar kavramlarla birlikte Türkçelerini de kurallarına uygun olarak türetiyor, yurttaki bilimsel konuşma ve yazılarımızda deniyor, bazen daha iyilerini buluncaya dek evrime uğratıyor, kullanıyorduk. 10 yıl kadar önce rahmetli Profesör Doktor Samim Sinanoğlu daha dizgesel kapsamlı bir çalışma yapmayı düşündü. Zaman zaman çeşitli sözcüklerin hem Latince, eski Yunanca kökenleri hem de bugünkü kesin anlamları üzerinde durup karşılıklı tartışırdık. 5-6 yıl önce fiziksel kimya terimlerini daha sürekli olarak incelemeye, fişlemeye giriştim. Çeşitli ülkelerde bilimsel araştırmalarımızın yanı sıra fiziksel kimya, öğecik, özdecik fiziği, sayıtım düzeneği, nicem düzeneği, diril bilimlerin fiziksel kimyasal temeli gibi dersler verirken en çok geçen terimleri saptadım. Türkçe'de sözcük türetme yolları, dil kuralları ve benzeri üzerine çeşitli kaynakları, Türk Dil Kurumu yayınlarını yeniden gözden geçirdikten sonra terimleri tek tek ya da aşağıda değinilen sıralamasıyla ele aldım. Kullandığım ilkeler şunlardı. 1. Önce Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğünü, orta öğretim terimleri kılavuzunu, alanımla ilgili terim sözcüklerini taradım. Bu kaynaklarda geçen terimleri almaya, böylece tüm terim etkinlikleri içinde bağdaşık kalmaya çalıştım. Ancak bunda tutucu olmamak gerekirse özel anlamı daha açık seçik ya da kullanımı daha kolay olanları aramakta yarar buldum. Bu ara ilk çıkan terim sözlüklerinden Profesör Doktor Sayın Abdullah Kızılırmak'ın Gökbülüm Terimleri Sözlüğü benim için yıllar öncesi önemli bir içgüdü kaynağı oldu. Bunun gibi sonradan çıkan Sayın Emin Özdemir'in terim hazırlama kılavuzu da çalışmalarımda çok yararlı oldu. Ayrıca bilim ve tekniğe ilişkin dergilerde çeşitli evren kentlerimizce yayınlanan bilimsel ders ya da araştırma kitaplarında kimya mühendisliği, elektrik mühendisliği, bileşim alanlarıyla ilgili yayınlarda kullanılan Türkçeyi, Sayın Aydın Köksal'ın kullandığı güzel terimleri de yıllar boyunca kaynaklar belirdikçe inceledim. 2. Her kavrama bir karşılık, çeviri değil, kavram karşılığı. Terimlerde yabancı dildeki terimlerin kökeninden çeviri yolundan çok, kavramı Türkçe'de en doğal, en açık seçik nasıl karşılayabileceğimize baktım. Çünkü Batı dillerindeki, özellikle İngilizce'deki terimlerin çoğu kez Latince, eski Yunanca kökenlerinin anlamıyla bilimsel çağdaş anlamları arasında uzaklaşmalar, kaymalar, değişmeler olmuştur. Hele şu son yıllar Amerika'da çıkan terimlerde Latince Yunanca eğitimi verilmediği için İngilizce ise çoğunlukla kendi içinden türetme gücünden yoksun bir dil olduğundan bir değişin sözcüklerin baş harfleri alınarak örneğin lazer sözcüğü dili yozlaştırıcı yollara başvurulmaktadır. Hem İngilizce'de hem Türkçe'de terim türetmesi gereken bir bilimci olarak Türkçenin bilim dili için son derece elverişli, türeyen bir dil olduğunu, açık seçiklikte matematiğe yaklaştığını kendi deneyimlerimde gözlemiş bulunuyorum. Kimi terimlerin İngilizce'de tarihsel rastlantılar sonucu birkaç anlama geldiğini, böylece kolayca karışıklığa yol açabildiğini görüyoruz. Correlation sözcüğündeki gibi. Nitekim bu sözcüğün ayrı terimlerle karşılayabilirdik. Örneğin nicem düzeneğindeki anlamı için kaçınım, sayıtımdaki için eş bağıntı dedik. Terimlerin açıklamalarında bilimselliğe, kesinliğe, bilgi vericiliğe özen gösterdim. Öyle sanıyorum ki sözlüğü okuyan bir öğrenci kimi fiziksel kimya, kuramsal kimya bilgilerini edinme ya da bilgisini belirginleştirme açısından da sözlükten yararlanabilecektir. 3. Kimi terimlerde ilk ağızda Türkçeleştirilmesi gereken takılar bile yabancı dildeki gibi kullanılmaktadır. Yerli yazılarda önceleri ionizasyon ya da ionization biçiminde yazıldığı gibi. Bunlara hiç olmazsa iyonlaşma denilebilir. Önce takıları Türkçeleştirmek gerekti. Gitgide artan çabalarla kavram ve işlem adlarını bir süre iyon, atom, molekül gibi kendimizin de alışa gelmiş olduğu terimleri özel adlarmış gibi öylece bırakmak zorunda olduğumuzu sanıyordum. Derken 1975'te benim için bir olanak çıktı. Japonya'nın uluslararası bir bilim ödülünü vermesiyle 10 yıl sonra da 1976'da toplam 5 ay Japonya'yı enine boyuna tanıma olanağını buldum. Bunu oradaki fizik, kimya, konuşma ve araştırmaların yanı sıra dil konusu içinde değerlendirdim. Japon dilcileriyle uzun görüşmeler yaptım. Japoncayı bir ölçüde tanıyıp Japon dil eğitim siyasalarını inceledim. Gördüm ki Japon Tanzimatı Meiji döneminden 1868 bu yana Japon bilim teknik dili sürekli işlemiş, eğitim dili her zaman tümüyle Japonca olmuştur. Bugün de öyledir. Japon Ulusal Dil Kurumu'nda, Japon Ulusal Eğitim Araştırma Kurumu'nda Japon dili terimleri üzerine sürekli çalışılmaktadır. Japon Ulusal Eğitim Bakanlığı Monbusho, Japonca terim sözlükleri bastırmaktadır. Bu sözlükleri incelediğimde gördüm ki, önce ürkerek baktığımız atom, molekül, iyon, nötron, asit, dahası, elektrik, elektron, elektroliz gibi terimlerin bile hep Japoncaları yaygın olarak kullanılmaktadır. Japoncadaki böyle terimlerin yapılış biçimi, kullandıkları kökler ve benzeri yeni esin kaynakları sağladı. O terimleri de Türkçeleştirebildim. Öyle ki kanımızca Türkçeleri, kavramları daha bir açıklık veriyor, konuyu bilmeyene bile bir şeyler anlatıyor. 4. Kimi terimleri tek olarak değil, zincirler, kümeler biçiminde ele almak gerekiyor. Yoksa birbirine yakın anlamda olanlara rastgele ayrı ayrı ilişkilerini gözetmeden terimler konursa bilimsel dilde karışıklık doğabilir. Örneğin kinetik, dynamic, kinetics, dynamics, motion, motive, momentum, dynamical gibi bir küme için kesin, konuşulurken karışmayacak ayrımlar yapmalı.
Ayrım sonu.